Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Ekim 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve bugün programımızın son konuğu Profesör Doktor Soyalp Tamçelik olacak. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Akdeniz'de değişen dengeler ve enerji politiğinden bahsedeceğiz. Bir de Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere bir göz atacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti 22'de iş biter. Barış Pınarı harekatında terör örgütü PKK-YPG'lilere verilen sürenin 22'de dolmasıyla 120 kilometrelik alandan çıkmayan terörist etkisiz hale getirilecek. Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı, 17 Ekim'de ise Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat gereği 5 gün durdurduğu harekatta terör örgütü PKK-YPG'lilere verilen süre bu akşam 22'de dolacak. Sürenin uzatılmayacağını belirten güvenlik kaynakları net şekilde ifade ettik. Saat 22'de iş biter. Hala terörist varsa etkisiz hale getirilir değerlendirmesini yaptı. Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yarbay Şebnem Aktop da harekatın başlangıcından itibaren 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 111 yerleşim merkeziyle 1500 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığını duyurdu Aktop. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutabakata tam olarak uyduğunu, ancak teröristlerin 40 taciz saldırısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Sabah gazetesinin manşeti "Eller tetikte. Teröristlerin güvenli bölgeden çıkışı için süre bu gece saat 22'de doluyor. Tam çekilme olmazsa Mehmetçik Barış Pınarı harekatına kaldığı yerden devam edecek. YPG PKK'lı teröristlere Fırat'ın doğusunda 32 kilometrelik koridoru terk etmeleri için verilen sürenin sonuna gelindi. Terör örgütü dün Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezini tamamen boşalttı. Milli Savunma Bakanlığı bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını duyurdu. Bölgenin kırsal kesiminde kalan teröristlerin de 120 saatlik süre dolmadan ayrılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilmeyi adım adım izliyor. Bu gece saat 22'ye kadar bölgeyi terk etmeyen teröristler olursa Mehmetçik harekata kaldığı yerden yeniden başlayacak. Teröristlerin kaçarken bıraktığı mayın ve EYP'ler birer birer imha ediliyor demiş Sabah gazetesi. Batı teröristlerin yanında yer aldı başlığı var. Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman teröristlerle masaya oturmaz dedi. Erdoğan, küreselleşmenin krizi konulu TRT World Forum'da konuştu dün akşam. Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte Türkiye'ye saldırdı. Teröristlerle nasıl yan yana olduğunuzu biliyoruz. Hani siz teröre karşıydınız? Biz hiçbir zaman teröristlerle masaya oturmadık, oturmayız. 120 saatlik sürenin büyük bölümü sona erdi. Soçi'de Putin'le bu süreci ele alacak ve atılması gereken adımları atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti taşlayarak uğurladılar. Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam eden Amerikan askerleri Kamışlı kentinden geçerken çürük domates, yumurta, patates ve taş yağmuruna tutuldu. Konvoyun önünü kesen protestocu grup ihanete uğradıklarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarı için bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Protestodan dolayı ilerlemekte zorlanan konvoy, güzergah değiştirip başka yoldan Irak'a gitti. Konvoyun Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki kentlerden geçerken de protesto edildiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin taşlandığı Kamışlı'ya dün akşam Rus askerleri girdi. Ana bileşenini terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin çağrısı üzerine Rus askerlerinin Rus Hava Kuvvetleri uçaklarıyla gelip Suriye'de rejim güçleriyle birlikte Türkiye sınırına konuşlanmaya başladı, bildirildi. Soçi'de kritik zirve başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor. Barış Pınarı Harekatı'nda atılacak adımlar, Fırat'ın doğusundaki gelişmeler, terörle mücadele, Membiç, Kobani ve İdlib'deki gelişmeler bu zirvede ele alınacak diyor Hürriyet gazetesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Hulusi Akar, zamanında çekilirlerse harekat durur dedi. Savunma Bakanı Hulusi Akar, anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verildiğini hatırlatarak, bütün şartların yerine getirildiğini kontrol etmek için süreci yakından gözlemliyoruz. Eğer YPG'nin geri çekilmesi zamanında tamamlanırsa operasyon durdurulacak, dedi. Star gazetesinin manşeti sahada ve masada kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri ile 120 saatlik mutabakat bu akşam doluyor. Gözler bir yanda Fırat'ın doğusundan tamamen çekilmesi beklenen terör örgütünde, diğer yanda bölgenin tamamının güvenliğinin konuşulacağı Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde olacak. Harekata verilen 120 saatlik mutabakat arası bu akşam 22'de doluyor. Terör örgütü dün gün boyu Tel Abyad ve Resulayn'dan çekilmeyi sürdürdü. Ancak çekilirken çukur eylemlerinde olduğu gibi şehrin birçok noktasını el yapımı patlayıcılarla tuzakladı. Ağır silahların teslimiyle ilgili konudaysa belirsizlik sürüyor. Türkiye çekilmeye temkinli yaklaşırken güvenli bölgeyle ilgili Soçi'de Başkan Erdoğan ile Putin arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. İki liderin buluşmasında rejim güçlerinin bulunduğu Münbiç Manbij, Ayn el Arab ve İdlib'deki son durum ile 32x444 kilometrelik bölgenin tamamının güvenliği ele alınacak, diyor Star gazetesi. YPG, PKK'lı teröristlerin 125 araçla çıkış yaptığı bilgisi var. Milli Savunma Bakanlığı harekat bölgesinde 120 kilometrelik alanın tamamını kontrol ettiklerini açıkladı, demiş Sabah gazetesi. Küresel kurumlar yeniden yapılandırılmalı. Bir başka haberin başlığı. Başkan Erdoğan, yeni dünya düzeninin sağlıksız bir ruh haline işaret ettiğini söyledi. Gelin bu düzeni el birliğiyle değiştirelim, çağrısı yaptı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, herkes 22'yi bekliyor. PKK'lı teröristlere Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekilmeleri için verilen 5 günlük süre bugün saat 22'de doluyor. İlk 4 günde sadece Rasulayn ve Tel Abyad'da sınırlı çekilme oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 444 kilometrelik hattaki çekilmeyi izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Soçi'de Putin'le yapacağı görüşmeden çıkan sonucu bekleyecek. Barış Pınarı Harekatı gerekirse daha kararlı bir şekilde devam edecek, demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti, Batı petrol için, biz kardeşlerimiz için oradayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti, çekilme süresi bitiyor. Erdoğan, Putin Soçi'de buluşuyor. Suriye için karar günü. Teröristlere tanınan süre dolarken gözler Erdoğan-Putin zirvesinde olacak. Amerika ile varılan mutabakat kapsamında PKK-YPG'nin güvenli bölgeyi terk etmesi için tanınan süre bu akşam dolacak. Saat 22.01'i gösterdiğinde bölgede tek terörist olursa bir dakika bile beklemez Barış Pınarı Harekatı'na kaldığımız yerden devam ederiz restini çekti. Erdoğan da bugün Soçi'de Putin'le Ayn el Arab ve Kamışlı'yı görüşecek. Cumhurbaşkanı, sizin kontrolünüzdeki bu bölgelerde YPG'nin canlanmasına izin vermeyin, diyecek. Bu arada Moskova, Suriye'den Türkiye'ye tehdit gelmemesi için adım atılmalı, diyerek destek mesajı yolladı, diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti, YPG PKK'ya verilen süre 22'de doluyor. 7000 metreden insansız hava aracıyla takip. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere çekilmeleri için verilen sürenin 22'de dolacağını son kez hatırlattı. İnsansız hava araçlarıyla 23.000 fitten teröristleri ayakkabılarına kadar görüyoruz, dedi. Milat gazetesinin manşeti, Türkiye'nin alnı ak, İsrail'in fosforlu katliamına kör kalanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira yarışında. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir sivil zarar görmedi. Toplam 765 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 125 araçla güvenli bölgeden çıkış yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kimyasal silah yoktur. Bugün son gazetemiz Yeni Birlik gazetesi olacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, yalnız bırakıldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ülkelerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesinde Türkiye'yi yalnız bıraktığına dair eleştirilerini yineleyerek Karşımızdaki mesele her şeyden önce bir insanlık meselesidir. İnsan olmakla zalim olmak arasındaki çizginin ne tarafta durduğunuz meselesidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 17-18 yıllık bir görev süremizde terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız, oturmayacağız. Aynı şekilde teröristlerle masaya oturmadık, oturmuyoruz, oturmayacağız. Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar ilgilendirmez ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur. Bu böyle birine, böyle bir ithamı kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız, diye konuştu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Yıldırım hattımızda bizi bekliyor. Mustafa Yıldırım, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün Barış Pınarı Harekatı'nın seyri açısından oldukça önemli bir gün, zira ABD ile varılan anlaşma çerçevesinde 120 saatlik ara verme süresi bugün doluyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında söz konusu anlaşma imzalanmıştı. Bugün yine akşam saatlerinde saat 22'de bu süre dolacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'nın Soçi kentinde önemli bir görüşmesi, önemli bir toplantısı olacak. Zira Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek, baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşme yapılacak ve sonrasındaysa bir basın toplantısında her iki lider kameraların karşısına geçecek. Münbiç ve Aynel Arap başta olmak üzere güvenli bölge alanında ileriye dönük adımların, ne tür adımların atılacağına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. İki liderin yapacağı görüşmelerde ve temaslardan az önce de söylediğim gibi Barış Pınarı Harekatı için ara verilen süre, 120 saatlik süre bu akşam dolacak. Elbette buna ilişkin de Barış Pınarı Harekatı seyirine ilişkinde önemli açıklamaların yine Soçi kentinde yapılması bekleniyor. Bir diğer başlıksa elbette 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi davaları bugün devam edecek. Akıncı Su davasının görülmesi yine devam ediliyor. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde eylemle ilişkin davaya ve sanıklığın esası ilişkin savunmalarıyla devam edeceğini söyleyelim. Bir diğer dava Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası. Yine FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasına da Sincan'da devam edeceğini belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Mustafa Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. Günaydın.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bugün son derece kritik bir gün. 9 Ekim'de başlamıştı Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve 17 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşma gereği 5 gün bir ara verildi bu harekata. O 5 günlük süre bu gece 22'de doluyor. Hem bu saat çok önemli, hem bugün Soçi'de önemli bir zirve var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Şimdi her şeyden evvel Barış Pınarı Harekatı ile beraber Suriye'deki dengeler değişti. Bu Fırat'ın doğusunda PKK, PYD'nin SDG adı altında oluşturduğu alandaki hakimiyetini kaybettiğini gördük. Türkiye bu örgütü askerlerinin bulunduğu alanda zaten Suriye Milli Ordusu ile beraber temizleme iradesindeydi. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mutabakat çerçevesinde 5 günlük harekata ara verilmek suretiyle bu unsurların Türkiye'nin tayin ettiği 32 milin ötesine, affedersiniz 20 milin ötesine çekilmesi temin edilecek bugün 22 itibariyle. Eğer bu temin edilmezse veya kalan unsurlara yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına özgür Suriye Milli Ordusu ile beraber devam edecek. Bu alanda harekatın ilk amacı olan PYD-YPG'nin sınır hatlarından temizlenmesi ve oradaki bu siyasi zemine oturabilecek yapılanmanın dağıtılması açısından başarılı olunduğunu gösteriyor. Fakat Türkiye'nin harekatla ilgili olarak bir başka siyasi amacı da var. Bu siyasi amacı da bu alanda oluşturulacak güvenli bölgeye Suriyeli göçmenlerin, Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin yerleştirilmesine, yeniden iskanına ilişkin bir hedef. Bunun gerçekleşebilmesi zaman alacak ve şimdi özellikle bu alanın tamamında güvenli bölge kurulması, bu PYD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği yerlerde rejim ve Rus askerlerinin boy göstermesi ve bunların bulunduğu bölgelerde PYD-YPG'nin geleceği gibi konular daha genel olarak da Suriye meselesinin anayasal istikamette çözümü, İdlib meselesi bugün itibariyle Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı görüşmede ele alınacak. Dolayısıyla Türkiye'nin Barış Pınarı harekatıyla, askeri harekatıyla başlattığı sürecin siyasi ve diplomatik sonuçları devam ediyor. Çünkü bu harekat çok güçlü ve aynı zamanda şaşırtıcı, hızlı, beklenmedik etkileriyle bir tür domino taşlarını düşürmeye başladı. Şimdi Türkiye bu askeri harekatın siyasi sonuçlarını, diplomatik sonuçlarını topluyor. Bunlar aynı zamanda diplomatik faaliyetler anlamına geliyor. Türkiye Sayın Putin'le yapılan görüşmeyi mütakiben 13 Kasım'da Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapacak ve Avrupa'da da Macron, Merkel, işte İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson da beraber bir zirve talebi var. Onlar değerlendirilecek. Dolayısıyla Türkiye bu zeminde kendisinin meydana getirdiği etkiyle oluşan yeni durumun çerçevesinde siyasi ve diplomatik faaliyetler yürütüyor. Ben Suriye'deki gelişmelerin düne nispetle Türkiye'nin fevkalade lehine bir şekilde değiştiğini sahada ve masada net bir şekilde görüyorum. Bu uluslararası kamuoyunda da böyle değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu harekat etrafında Suriye'de ne kadar kazançlı olduğu ortaya konuluyor. Şimdi bunun bir de terörle mücadele bakımından değerlendirmesi gerekiyor Arzu Hanım. Yani Suriye'deki yapılanlar, işte dediğimiz gibi örgütün Suriye ayağı ve Suriyeli göçmenler üzerinden konuşuluyor. Bir de Suriye çözümünün, Suriye meselesinin siyasi çözümü üzerinden konuşuluyor. Ama terörle mücadelede Türkiye bu marifetle bu terör örgütünün kendisini en güçlü, en güvende hissettiği yerde onu arkasındaki uluslararası desteklere rağmen elde ettiği kazanımları berhava edebilecek bir iradede, kapasitede olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bu örgütün şimdiye kadar yaptığı bütün propaganda çöktü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle işte bir tür devrim yapacaklarını düşünen Marksist-Leninist bir örgütün, yani bu cümlemdeki tuhaflıkları fark ediyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Marksist-Leninist bir örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ve özel kuvvetler desteğinde bir devrim yapacak. Yani buradaki garabet, karton anlayış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Devleti'nin azmiyle, iradesiyle bir anda karton olduğunu gördüğümüz bir şekilde yıkıldı. Ama Türkiye'nin terörle mücadele konsepti artan bir azim ve kararlılıkla devam edecek. Çünkü bu terör örgütü yaklaşık 40-50 yıldır milletimize, devletimize büyük zararlar verdi. Şimdi bu zararları tamamen ortadan kaldırabilecek, terör örgütünü tam anlamıyla marjinalleştirebilecek bir ivme yakaladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kapasitesi olağanüstü artmış durumda. Türkiye'nin içerisinde yoğun operasyonlar devam ediyor. Bu terör örgütünün parti cephe yapılanması, altyapısı çökertildi. 500 civarında militanı var ve onlar da dağlarda saklanıyorlar. Bu kış operasyonlarıyla o sayı daha da eriyecek. Aynı zamanda bu örgütün kendini yine güvenli bir üs ve karargah olarak gördüğü Irak'ta güvenlikte hissedemeyeceği pençe harekatları devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bunlar artacak. Suriye'de de yine bu terör örgütüne yönelik olarak Türkiye'nin sahaya girmesi ve olağanüstü başarısıyla beraber hem Suriye'den hem Irak'tan hem de Türkiye'den istihbaratın olağanüstü ölçüde artacağını bekleyebiliriz örgüte ilişkin. Örgütün kurduğu tahakküm çöküyor ve örgütle şu veya bu sebeple, baskı sebebiyle, bir takım kazançlar sebebiyle, uluslararası telkinlerle ittifak kuran gruplar, kişiler örgütün etrafından ayrılmaya başlayacaklar. Onlar da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk İstihbarat Kurumlarına bilgi verecekler. Onlarla işbirliği yapmaya çalışacaklar. Dolayısıyla örgütün etrafındaki baskı, tecrit artacak, hı hı, ve örgütün kapasitesinin giderek kırıldığını göreceğiz. Türkiye'de bu kapasite kırıldı, Irak'ta kırıldı, Suriye'de de kırıldı. Şimdi bunun daha dramatik ölçeklerde devam ettiğini göreceğiz ve örgüt güneye gittikçe Suriye'de orada özellikle Arap nüfusla çatışma içine girecek. İşte Amerika Birleşik Devletleri açıkladı. Orada petrol kuyuları var. O kuyularda birkaç yüz Amerikan askeri ve bu YPG'nin militanlarıyla o petrol kuyularının hani devamını garanti altına alacaklarını söylüyorlar. İyi de petrol kuyuları Suriye'nin. Siz petrol kuyularından çıkan petrolü, onun kazancını ne yapacaksınız? Yani bu oradaki Arap nüfusu, üstelik oralarda yine sürülmüş bu PYD, YPG'nin baskı kurduğu bir Arap nüfusu var. Onlar ilaniyaya sessiz mi kalacak? Şimdi bakın mesela Münbiç'te insanlar gösteri yapıyorlar. Yani Türkiye ve Suriye Milli Ordusu gelsin diye rejimin ve Rusya'nın askerlerine rağmen burada ayrı bir dinamik işliyor. Şimdi bu işleyen dinamik örgütün üzerindeki taziyeyi giderek artıracak. Örgüt de bu şimdiye kadar Suriye'de sahip olduğu imkanlara bir daha asla sahip olamayacağını bildiği için, hı hı, kendi içerisinde çok ciddi kırılmalar, bu hataların, geçmişte yapılan büyük hataların hesaplarının sorulduğu bir döneme girilecek. Dolayısıyla oradaki Türkiye'nin harekatının hem Suriye özelinde hem daha genel olarak bu terörle mücadelenin bölgesel bütün noktalarında ve aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını artıran bir neticeyle çıktı Türkiye. Buradan en önemli kazanç şu, bir sürü başka sayılabilir ama bu bölgede Türkiye'ye rağmen Türkiye'ye karşı bir stratejik hamlenin, oyunun, senaryonun geçerli olamayacağını Türkiye hem askeri gücüyle hem istihbarat ve diplomasi gücüyle gösterdi. Dolayısıyla bundan sonra bu bölgedeki bütün aktörler bir şey yapılacağı zaman ya da kendilerine bir teklif geldiği zaman ister istemez Türkiye ile irtibat kuracaklar. Bu Türkiye'nin bölgedeki gücünün artması anlamına geliyor.
Peki. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT World Forum'da konuştu ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde dünya tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. Dedi ki tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz teröre karşıydınız, ne zamandan beri siz terörle birlikte hareket etmeye başladınız dedi. Dünyanın Barış Pınarı harekatına gösterdiği tepkiye yönelik cevaplardı bunlar. Nasıl değerlendireceksiniz?
Bizim bir atasözümüz vardır. Kurda sormuşlar boynun neden kalın diye. Kendi işimi kendim görürüm ondan demiş. Yani Türkiye kendi işini kendi gördü. Sayın Cumhurbaşkanı fevkalade haklı, çünkü biz kendi işimizi kendimiz görürüz ama müttefiklerimiz var. Onlarla kurduğumuz ilişki zemininde bir takım prensipler var. Ne yazık ki müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bunu sayıyı başka aktörlerle artırabiliriz bazı Arap ülkeleri. Türkiye ile müttefikliğin, dostluğun icabını yerine getirmediler. Şimdi biraz önce girişte söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Avrupa Birliği. Türkiye 15 Temmuz'da darbeyi atlattığında ve NATO, Türkiye'yi gönül rahatlığıyla tebrik edip Türkiye'nin yanında boy gösteremedi. Halbuki Türkiye demokrasisini korudu ve Türkiye'de hala hazırda mesela yargı reformu hazırlanıyor, bir takım reformlar hazırlanıyor. Geçmiş dönemde çok önemli reformlar hazırlandı demokratik hak ve özgürlükler bakımından. Şimdi Türkiye liberal demokrasi istikametinde ilerleyen bir ülke. Problemlerimiz, eksiklerimiz var. Onları içeride de konuşuyoruz, tartışıyoruz. Zaten bu istikametli bir reform hazırlıklarımız da var. Ancak Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü bir defa şiddet kullanıyor ve aynı zamanda Marksistleriniz. Liberal demokrasiye tamamen karşı. Yani ideolojisi falan işte çok açık bir şekilde Marksistleriniz, liberal demokrasiye, liberal iktisat anlayışına karşı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu örgütle işbirliği yapıyor. Bu örgütün yani meşruiyet problemi var. İdeolojik olarak tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin değerlerine karşı. Şimdi buradaki durum hani samimiyetsizliğin bir göstergesi ama aynı zamanda şunun bir göstergesi. Türkiye bölgesinde özellikle güçleniyor, yükseliyor ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği en iyimser ifadeyle Türkiye'nin rekabet gücünü kırmak, Türkiye'nin bu problemlerle uğraşmasını temin etmek için bu tür örgütlerle işbirliği yapıyor. Sadece bu örgütle değil. Yani Fethullahçı terör örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nde lideri ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde Fethullahçı terör örgütünün militanlarının darbe yapan askerler de dahil var olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki samimiyetsizlik hani sadece PYD, PKK örneğinde değil. FETÖ ile ilgili de böyle. Dahası mesela işte rahmetli Sabancı'yı biliyorsunuz iş yerinde bir terör örgütü öldürdü. Şimdi bu terör örgütünün militanlarını terörle yargılamadılar. Niye biliyor musunuz? Otomatik silahla öldürmedikleri için. Şimdi bakın yani Belçika'da. Evet. Yani buradaki biz şimdi Türkler biraz nasıl söyleyeyim hani kendi işini kendi görmekten kaynaklanan bir şekilde bu yabancıların Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, müttefiklerin yaptığı bu büyük hataları hani çok ciddiye almayadan unutuyoruz. Öyle yapmamak lazım, unutmamak lazım. Evet kendi işimizi kendimiz görelim ama işte en dramatiği mesela Belçika'da yani bu Sabancı'nın otomatik silahla öldürülmemediği diye katilleri tahliye edildi.
Evet.
Terörle yargılanmadı. Bunlar hani en basit haliyle ne kadar büyük bir problemle karşı karşıya kaldığımızı bize gösteriyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, bazı Arap ülkeleri Türkiye'nin sahadaki gücünü gördükten sonra Türkiye'ye bakış açıları, bu kara propagandalar bir süre sonra sönecek. Bu kara propagandaların amacı da Arzu Hanım şunu söyleyelim. Evvelden içeride bu unsurlara yardım olan çok güçlü bir medya vardı. O medya çöktü. Dolayısıyla şimdi bütün yük Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin medyasına düşüyor. O kara propagandayı onlar yapıyorlar. Yani Fethullahçı terör örgütünün işte onlarla işbirliği yapan medyanın çöküşünü takiben bütün yük bu medyaya düşüyor. Ve bu medya da bu kara propagandayı taşıyan bir aktöre dönüştü. Ama artık kendi içlerinde bile bu kara propaganda rahatsızlık meydana getiriyor. Çünkü sunucular, işte attıkları başlıklar hepsi çok açık bir şekilde haber verme nosyonuyla bağdaşmayan ve terör örgütünün yanında saf tutmakla ilişkilendirebileceğimiz bir zeminde gelişti. Ama bütün bunlar Türkiye'nin azmini, iradesini de değiştiremedi. Üstelik sahadaki gerçeklik de değişti. Bu netice itibariyle Türkiye'nin sahadaki başarısı bu kara propagandaya teslim olmayışı buradaki anlayışı da değiştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı haklı ama biz her halükarda şunu bilelim. Müttefiklik, bir takım ilişkiler vesaireler ama netice itibariyle bizim atasözümüzdeki gibi kendi işimizi kendimiz görmek durumundayız. Güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini, Türkiye'deki hani düzenin işleyişini, sistemimizi, bayrağımızı başka bir ülkeye emanet edemeyiz. Hı hı. Onlara dayanarak zaten Türkiye kurulmadı. Onlara dayanarak da yarınlarımıza bakmıyoruz. Hani İstiklal Marşı boşuna yazılmadı. Bütün bunları bizim kendi içimizde, iç cephemizi sağlam tutarak bu mücadeleye girişmemiz lazım. Zaman zaman işte söyleniyor. Bu tür mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği en önemli şey odur. İç cepheyi sağlam tutarsanız neticeyi alırsınız. Biz bu kara propagandayla Türkiye'nin içine içindeki birlik, beraberlik ruhunu bozmaya yönelen faaliyetlere izin vermemeliyiz. Özellikle burada muhalif unsurlara çok rol düşüyor. Bu gibi dönemlerde muhalif unsurlar bu milli birlik ve perspektifi yitirmemeliler. Bu tarihlere kapılmamalılar. Ve şunu da söyleyelim. Bizi dinleyen seyircilerimiz arasında her görüşten insanlar var. Bu her görüşten insanlar siyasetçilere, kendi kanaat önderlerine bu gibi hallerde birlik, beraberlik halinde olmamız lazım geldiğini hatırlatmalı, öğretmeli. Ben hani burada bazen siyasilerimiz, bazı elitlerimiz yanlış yapabilir ama milletimiz yanlış yapmaz. Milletimizin bu gücünü, milletimizin bu ruhunu her siyasi harekete, bulundukları işte kurumlara, kuruluşlara yansıtması lazım. Bu tür manipülasyonların önüne geçebilmek için bunun altını çizmek isterim.
Peki. Şimdi tabii bir yandan da diplomatik faaliyetler devam edecek. 13 Kasım tarihi de son derece önemli. O tarihte yapılması planlanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi var. Bugün Abdülkadir Selvi yazısında çok büyük ihtimalle gerçekleşeceğini söylüyor bu görüşmenin. O görüşmeden neler bekleriz?
Şimdi evet, büyük ihtimalle gerçekleşecek ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hali perişan durumda. Bunu son halde bir daha gördük. Ve zaten Arzu Hanım, Suriye'deki problemin bu hale gelmesinin birinci sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kafa karışıklığı, kendi içerisinde bir karar verememesi ve aynı zamanda çözüm üretmek yerine kaosu, bir takım terör örgütlerine işbirliği yapmayı tercih etmiş olmasıdır. Hı hı. Şimdi Türkiye, Fırat'ın batısında Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatlaktan faydalandı oraya girerken. Fırat'ın doğusunda da bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki çatlaktan faydalandı. Çünkü geçtiğimiz yılda Trump çekileceğini açıkladı. Sonra bu bahsettiğimiz Amerika'nın içerisindeki farklı görüşler sebebiyle, farklı güçler sebebiyle bu kararını uygulayamadı. Şimdi uyguluyor. Hala onu da hani paçasından tutup bir 100 asker kadar o petrol bölgelerinde bıraktırmaya çalıştılar. Galiba ona da muvaffak oldular. Ama Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bu Suriye'deki problemin ötesinde bir mecrada gelişiyor ve ayrı problemler de var. Bu işin esasını zaman zaman konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye ile değil, bütün dünyayla, müttefikleriyle, Macron'la, Merkel'le çok ciddi problemleri var. Bu problemlerin bir sebebi de kendi içindeki anlaşmazlık noktası. Şimdi Türkiye bu bütün problemleri kendi mecrasında tutarak, daha önce Rusya ile yaşadığımız problemdeki gibi diğer alanlarda işbirliği yapabilecek bir hat inşa etmek istiyor. Türkiye büyük tarihi tecrübesi ve devlet diplomatik kabiliyetiyle bunu temin etmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile işte Suriye'deki meselede problemler var ama belli bir aşamaya gelindi. Ama sadece bundan ibaret değil diyorum. İşte biraz önce söyledim. Fethullahçı terör örgütünün lideri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'de 15 Temmuz darbesini yapan örgüt. Türkiye'de 17-25 Aralık'ta Türkiye siyasetine yönelen örgüt, Türkiye siyasetine, işte Suriye'deki Türkiye'nin dış politikasına zarar veren bir örgüt. Haliyle bu bir problem kalemi. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde çok ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Bu Amerikan bakış açısından böyle. Çünkü Türkiye bir dengeleme sistemi içerisinde, Rusya aynı zamanda Türkiye'nin komşusu sayılabilecek bir ülke. bu ilişkisini devam ettiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri üstelik Türkiye'ye lüzumlu lüzumsuz müttefik olmasına rağmen, askeri alanda da müttefik olmasına rağmen ambargo koyuyor, askeri alanda zorluklar çıkarıyor. Türkiye'nin 20 yıldır istediği hava savunma sistemini vermedi ve Türkiye işte bu S-400'leri alacağı zaman Kızılca kıyamet koptu ama Türkiye aldı. Şimdi F-35'ler üzerinden bir Kızılca kıyamet koparılıyor. Başka bir takım problemler söz konusu. Şimdi bunları Türkiye kendi mecrasında çözmeye gayret edecek. 13 Kasım'daki sürece kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki bu kavga biraz sakinleşebilirse Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki problemlerin çözümüne bu katkı sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki kavga aslında Türkiye üzerinden hayata geçiyor. Türkiye'nin bunun dışına çıkacak bir sakinliğe ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sakinlik elde edilirse Türkiye sahadaki gücünü masadaki diplomasideki ilişkilerine yansıtarak daha ileri noktalara varabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugünden yarına bir anda düzelmesini beklemeyelim. Çünkü buradaki problem esas itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısından, kendi içindeki güç dengelerinden, genel olarak dünya ile ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bu dalgalanma bir süre daha devam edebilecek.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, sporun gündeminde sıra spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hasan Ötgün, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sporun gündemine Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Galatasaray bugün Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ne bekleriz bu maçta?
Evet, güzel bir soru. Gerçekten bu maçta ne bekleyeceğiz? Aslında hem Galatasaray açısından, özellikle de Real Madrid açısından olmak veya olmamak karşılaşması gibi bir maç bu. Niye diye soracak olursanız, çünkü Real Madrid belki de tarihinin en kötü Devler Ligi başlangıcını yaptı. Henüz Real Madrid'in galibiyeti yok. İki maçta bir beraberlik, bir yenilgi aldı Real Madrid. Galatasaray da öyle, Galatasaray'ımız da öyle, bir beraberlik, bir yenilgi, ikisinde birer puanı var. Şimdi İspanyol gazeteleri gerçekten bu maça çok büyük önem verdi. Geçtiğimiz hafta başından beri yazıyorlar, çiziyorlar. En son da İspanyol Spor gazetesi, AS gazetesi, cehennemde final diye bir başlık attı. Yani İstanbul onlar için her zaman bir cehennem tabii ki.
Evet.
Çünkü Galatasaray'ın o muhteşem seyircisi yine arkasında olacak. Ama tabii sadece seyirci desteğiyle oluyor mu? Olmuyor. Fatih Terim'in dün açıklamaları vardı. Yani Real Madrid gerçekten Devler Ligi'nin devi. Onu söyleyelim. Çünkü bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu elde etmiş olan bir takım. Yani elbette ki küçümsenecek bir takım değil. Şu konumu bizi yanıltmasın. Gerçi son lig maçında da Malaga'ya yenildiler. İyi gitmiyorlar ki teknik direktör Zidane'ın da bu artık belki de son şansı diye değerlendiriliyor ama dün Fatih Terim de dediği gibi yani Zidane tartışılmaz bir isim. Yani zannetmiyorum Zidane'ın son maçı olacağını yani Galatasaray'a kaybederse gider falan diye konuşuluyor. O açıdan çok önemli bir karşılaşma Galatasaray-Real Madrid maçı. Bizim açımızdan da çok önemli. Şimdiye kadar Galatasaray'ın Real Madrid'e karşı 3 tane galibiyeti var yanlış hatırlamıyorsam. Bir yenisi niye olmasın? Çünkü dediğimiz gibi Real Madrid son haftalarda iyi değil ama yine söyledik ölçü değil. Önemli bir karşılaşma bu akşam. Maçı Türk Telekom stadında saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem yönetecek. Daniele Orsato yönetecek. İyi bir maç yönetir öyle diliyorum. Galatasaray iyi başlar, iyi götürür. Tabii bu arada Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki son maçları da iyi değil, onu da söyleyelim. Son 9 maçı kayıp, onu da söyleyelim, galibiyet yok. Bu arada Falcao yine yok. Yine yok diyoruz çünkü Kolombiyalı futbolcu Galatasaray'a çok büyük ümitlerle geldi. Evet. Aslında bir dünya markası, onu evet. da biliyoruz ama... Demek ki yani hep söylüyoruz ya böyle yıldız oyuncuların gelirken defosu olmasın diye. Falcao'nun defosu mu var? Sakatlığı defosu. Yani o sakatlığı bir türlü geçmedi. Bugün şeyde kadroda yine yok. Fatih Terim'in son antrenmanda deneyeceğiz ona göre karar vereceğiz demesinden son antrenmada çıkmamış sakatım diye. Enteresan tabii o kadar ümitlerle geldi, o kadar paralar verildi. Büyük
yazın büyük bir bölümünde konuştuk değil mi? Gelecek aynen, mi, bravo, gelmeyecek
aynen, bravo, aynen. Fal tuttuk neredeyse evet. değil mi? Evet. Yani Falcao aşağı, Falcao yukarı evet. geldi, geliyordu. Evet. Niye gelmedi? Geldi, piyasada yok. Yazık değil mi? Yani Galatasaray'a da yazık
gerçekten
değil mi?
Gerçekten öyle.
Türk futboluna yazık değil mi? Ama dileriz bir an önce iyileşir. Forma giyer hem lig maçlarında hem de Avrupa Kupası maçlarında Galatasaray'a faydalı olur. Ama mesela Falcao gibi değerli bir oyuncunun bugün oynaması gerekiyordu.
Elbette. Böyle
yani,
bir maçta
böyle bir maçta oynaması gerekiyordu. Olmalıydı. Onun için transfer edildi ama yok. Dileriz onun yerine oynayacak diğer Galatasaraylı futbolcular Falcao'yu aratmazlar ve bu akşam Türk Telekom'dan zaferle ayrılan Galatasaray olur.
İnşallah başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Ama başka maçlar da var. Diğer takımlarımızın da
evet bu hafta Avrupa Ligi'nde diğer takımlarımızın karşılaşmaları da var. Çünkü 3 takım yine Türkiye'yi temsil ediyor. Hangi takımlar bunlar? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü 19.55'te Vodafone Park'ta Braga ile karşılaşacak Portekiz takımı. İspanyol Alexandra Hernandez yönetecek bu karşılaşmayı. Henüz daha puanı yok Beşiktaş'ın, onu da söyleyelim. Yeni yönetimle, bu arada ona da vaktimiz kalırsa değineceğiz ki mutlaka değinmemiz gerekiyor. Yeni başkan seçildi Beşiktaş'ta. Ahmet Tuğçevi 34. başkan oldu. Ya büyük bir oy fazlasıyla başkanlığa geldi. İddialı konuşmalar yaptı. Yeni bir dönem Beşiktaş. Ahmet Nurçevi ile birlikte Beşiktaş'ın performansı belki sahada daha da artabilir. Çünkü her ne kadar futbolcuları çok fazla ilgilendirmemesi gerekiyorsa da başkanlık seçimleri ister istemez akılları orada oluyor. Seçildi. Ahmet Nurçevi geldi. Buradan hayırlı olsun diyelim Ahmet Nurçevi'ye de. Beşiktaş'ın 34. başkanı güzel işlere imza atar diye bekliyoruz.
Evet.
Beşiktaş dediğimiz gibi Perşembe günü Braga ile kendi sahasında zor bir maça çıkacak. Diğer temsilcimiz Başakşehir'de Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i ağırlıyor. O karşılaşma da 19.55'te başlıyor. Fatih Terim stadında oynanacak karşılaşma. Bu arada bu maçın enteresanlığı karşılaşmayı Bosna Hersekli İrfan Pejito'nun yönetmesi. Bu demek değildi tabii Başakşehir'e biraz daha sempatiyle bakacak ama akıllarda öyle bir ışık yanıyor tabii. Dileriz öyle olur, onu evet. da söyleyelim bu tebessümle birlikte. Ve Avrupa Ligi'nde son temsilcimiz Trabzonspor, ki ligde de çok iyi gidiyor Bordo Maviler. Rusya takımı Krasnodar ile oynuyor. Onlar da Medipol Park stadındaki karşılaşma 22'de başlayacak. Avusturyalı Harold Lenzler yönetecek karşılaşmayı. Trabzonspor grubunda çok iyi değil. Ligdeki performansını gösteremedi ama dileriz bu karşılaşmayla onlar da bir çıkışa geçerler grupta.
Evet, takımlarımıza başarılar diliyoruz uluslararası arenada ve Spor Toto Süper Lig'e geçiyoruz.
Evet, Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta. Dün oynanan Konya Spor, Malatya Spor maçıyla perdesini kapattı. Ve Malatya Spor deplasmanda Konya Spor'u 2-0'la geçti. Ama bu maçta skorun enteresanlığından yanı sıra Konya Spor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın daha maçın başlamasından 15 veya 20 saniye sonra, yani birinci dakika dolmadan kırmızı kart görmesi, ki tarihe geçti. Evet. Yani en çabuk kırmızı kart gören oyuncu listesinde belki de bir numaraya yükseldi. Yani ceza sahasının dışına çıkarak gelen topu elle tuttu, müdahale etti. Serkan Kırıntılı gibi tecrübeli bir kalecinin böyle bir hata yapması çeşitli söylentilere yol açtı sosyal medyada.
Öyle
çünkü
mi?
Bu hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek Konya Spor. Serkan da eski bir Fenerbahçeli kaleci. Hemen o dedikodu şeyi kazanı başlıyor dönmüyor ama yani böyle bir şey olmaz tabii. Yani çünkü artık Fenerbahçeli ilişkisi kalmamış. Profesyonel oyuncu, Konya Spor'dan parasını kazanıyor. Herhalde bir basireti mi bağlandı o anda, ne oldu? Ceza sahasının dışına çıkarak topu elle tuttu. Daha 15. 20. saniye yani. Enteresan bir görüntüydü.
Öyle.
Onu da buradan belirtelim ve 8. haftada sonuçları şöyle bir hatırlayalım isterseniz.
Tamam.
Galatasaray Demir Grup Sivas Spor 3-2 ile geçti. Antalya Spor kendi sahasında Gençler Birliği'ne 6-0 yenildi. Çok vurucu, çarpıcı bir sonuçtu bu. Ki Gençler Birliği bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. 8. hafta sonunda 6-0'la. Bu arada Antalya Spor'un da bir önceki hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip kendi sahasında Gençler Birliği'nin yenilmesinden sonra Bülent Korkmaz teknik direktöründe gidip kalması tartışılıyor. Bizdeki bu olay zaten her sene kanayan bir yara gibi. Yani teknik direktörler 2-3 maç kaybedince daha önceki aldığı başarılı sonuçta bir anda göz ardı
unutuluyor.
Yani Bülent Korkmaz iyi bir teknik direktör, başarılı bir teknik direktör. Olabilir. Futbolda bu sonuçlar devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Pardon. Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü'nün 4-1 ile geçti, ki Trabzonspor dolu dizgin gidiyor. Medipol Başakşehir Göztepe'yi 2-1 ile geçti. Çok da zorlandı. Ankara Gücü Beşiktaş Ankara'da golsüz berabere kaldı, ki haftanın gol atılmayan tek karşılaşması oldu bu. İstiklal Mobilya Kayseri Spor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Şu anda bakıldığında ligde galibiyeti olmayan tek takım Kayseri Spor. 8. haftanın sonunda henüz galibiyeti yok, onu da belirtelim. Aytemiz Alanya Spor'a alkışlarla parantez açıyoruz. Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi ve şu anda Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanya Spor. Gerçekten 8. haftanın sonunda görkemli bir performans gösteriyor. Dileriz Türk futbolu adına sonuna kadar bu performansını devam ettirir. Yukatel Denizli Spor Fenerbahçe karşılaşması çok eleştirilere neden oldu skor açısından. 2-1 yendi Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin attığı goller çok tartışıldı. Birinci golde faulü vardı, ikinci golde yine faulü vardı. Offside'de değildi tartışmaları. Sürdü maçtan sonra ama sonuç olarak Fenerbahçe 2-1 galip geldi ve biraz önce dediğim gibi İttifak Holding Konya Spor kendi sahasında BTC Türk Yeni Malatya Spor'u 2-0'la kaybetti. 8. hafta sonunda 33 gol atıldı. Söylediğim gibi bir tek Ankara Gücü Beşiktaş maçında gol olmadı, onu da söyleyelim.
Evet, evet, bir hafta daha geride kaldı yani. Önümüzdeki hafta hangi takımlar karşılaşacaklar?
Bu haftanın programını da ben hemen arz edeyim. Cuma günü Çaykur Rizespor Ankara Gücü'nü ağırlıyor. Cumartesi günü 3 karşılaşma var. Sivasspor Antalya Spor'la oynayacak. Gaziantep Futbol Kulübü Aytemiz Alanya Spor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de biraz önce söylediğim İttifak Holding Konya Spor'la oynayacak. Pazar günü BTC Türk Yeni Malatya Spor İstikmal Bobi ile Kayseri Spor'la oynuyor. Gençler Birliği Yukatel Denizli Spor'u ağırlayacak. Göztepe Kasımpaşa ve Beşiktaş Galatasaray. Duralım.
Derbi var.
Duralım, parantez açalım.
Duralım.
Gerçekten derbi karşılaşması iki taraf açısından da çok önemli. Galatasaray Real Madrid maçının yorgunluğuyla bu karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş iyi gitmiyor, iyi sonuçlar alamadı. Biraz önce Ankara Gücü'yle berabere kaldı dedim. Ve Beşiktaş'ın deplasmanda henüz galibiyeti yok, onu da bu arada belirtelim. Ama bu kötü gidişi yeni yönetimiyle birlikte Galatasaray'a karşısında değiştirmeye çalışacak siyah beyazlılar. Bunu da buradan vurgulayalım. İnşallah futbol açısından doyurucu, keyifli bir karşılaşma olur. Ve 9. hafta pazartesi günü Medipol Başakşehir Trabzonspor maçıyla perdesini kapatacak ki artık bu da bir derbi karşılaşması olarak gözüküyor.
Elbette.
Çünkü hem Trabzonspor hem de Medipol Başakşehir Spor ligin üst sıralarını domine eden takımlar ve şampiyonluğa göz koyan takımların başında geliyor iki takımda.
Evet.
Önümüzdeki biz, haftanın programı da bu.
Evet, seyircilerin açısından düşünüyoruz hep. Umarız seyircileri memnun eden, futbol severler açısından keyifli bir hafta sonu geçer.
Basketbola vaktimiz var mı?
Onu bir sonraki hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirelim.
Bu hafta Perşembe günü hem Fenerbahçe Beko'nun hem Anadolu Efes'in yine gruplarında üçüncü karşılaşmaları var. Onlara da başarılar dileyelim. Bu arada onu da belirtelim.
Peki ve size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 22, İstanbul az bulutlu 22, İzmir az bulutlu 25, Erzurum az bulutlu 17, Amsterdam az bulutlu 14, Atina az bulutlu 27, Bağdat sıcak 35, Berlin az bulutlu 16, Kiev az bulutlu 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Londra az bulutlu 17, Madrid hafif sağanak yağışlı 11, Mekke sıcak 37, Moskova hafif sağanak yağışlı 15, New York hafif yağmurlu 20, Paris az bulutlu 15, Pekin az bulutlu 21, Roma az bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 26, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 18 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem yavaş yavaş Nisan 2020 de Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine angaja olmaya başladı. Hemen hemen her cenahta yapılan açıklamaların Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Örneğin bu sabah gazetelerde bir gazeteye röportaj veren Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özensay Cumhurbaşkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 2020 Nisan'ında Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için Ulusal Birlik Partisi ile pazarlık yaptığı iddialarını yanıtladı. Eğer böyle bir şey olsaydı Ulusal Birlik Partisi'nin eski başbakanlarından ve eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması için kararlı duruş sergilemez ve mecliste dokunulmazlığını kaldırmazdık dedi. Bunun yanı sıra ilk anketler de yapılmaya başladı. Özellikle Kıbrıs Gazetesi'nde yapılan bir anket dikkati çekiyor. Buna göre ilk 4 sayıyı alacağı öngörülen adaylar belirlenmiş ve aslında henüz her ne kadar bağımsız Cumhurbaşkanlığına aday olunsa da partilerin destekleyeceği, hangi partinin hangi adayı destekleyeceği de önceden Kıbrıs Gazetesi'nde yayınlanan bir ankete göre belirlenmiş durumda. Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erbürman, geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti Genel Başkanlığından istifa eden Serdar Denktaş ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun şu an için önde giden adaylar olduğuna yer verilmiş bu ankette. Ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde güçlü bir aday olacağı konuşulan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'dan ise bahsedilmemiş. Aslında bu da ülkenin gündeminin yavaş yavaş iç politikada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendiğinin önemli göstergelerinden bir tanesi. Özellikle müzakerelerinde olmadığı bir dönemde iç politikanın daha öne çıktığı aslında her zaman bir gerçek ki Rum gazetelerinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir takım haberlerde Kasım ayının ikinci yarısında yapılması öngörülen üstü görüşmeye ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kararlı olduğu yönünde yorumlar çıktı. Alicia gazetesinde yayınlanan bir haberde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapılacak olan üçlü görüşmede bir sonuç alma kararlılığında olduğu ve daha da ileri giderek bu altı kararı da üçlü görüşmenin ardından düzenlenecek olan beşli konferansta da sunmak istediği yönünde yorumlara yer verildi. Filelektoros gazetesi ise önce genel sekreterin iki liderin anlaşmasını istediğini yazdı. Arkasından da bunun beşli konferansta sunularak müzakereler için yeni bir yol haritasının belirlenmesini istediği yolunda bir takım haberler çıktı. Özellikle müzakerelerin olmayışının adanın geleceğine ilişkin daha fazla olumsuz etki yaptığı düşüncesiyle Guterres'in bu iki liderin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in buluşacağı bu resmi ya da gayri resmi üçlü görüşmede bir sonuç almak niyetinde olduğu Rum gazetelerinde sık sık yer almaya başlıyor ki bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da 15 günlük dönem içerisinde yani Kasım ayına girmeden hazırlayacağı bir ön raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine takdim edecek ve burada geçici özel danışman Jane Holyoak da bir takım eklemeler yapacak. Böylece üçlü görüşme öncesinde Guterres'e temel hazırlık metinleri de sunulmuş olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir başka gündem ise hava durumu. Uzun zamandır 35 derece civarında seyreden sıcaklıklar artık yerini serin ve yağışlı havalara bırakmış durumda. Ama sonbahar birdenbire geldi. Hatta bazı kesimlerde sonbahara direkt atlayıp direkt kışa mı giriyoruz? Endişelerin hası oldu. Çünkü özellikle ülkenin doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar zaman zaman ekili alanlara ve bazı tarımsal alanlara zarar verdi. Tarım Bakanlığı sel baskınları dolayısıyla zarar gören tarım çalışanlarının ve çiftçilerin zararların ivedilikle giderileceğini söyledi. Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Zaman zaman şiddetli yağışların olabileceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olması isteniyor ki güney tarafında da birkaç gündür zaman zaman çok şiddetli bastıran yağışlar ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde zarar oluştu. Özellikle tarım alanlarındaki Rum kesiminde de an itibariyle turuncu alarm verilmiş durumda. Deyin yerinde ise yaz gitti, kış bir geldi, tam geldi. Dileyelim ki geçen yıl sonunda meydana gelen o şiddetli yağışlar uzun yol açtı. Ölümler bir daha tekrarlanmasın. Çünkü gerçekten de sadece iki gün önce Girne'de sadece yarım saat yağmurla şehrin bir anda yine kilitlendiğini, trafiğin alt üst olduğunu, elektrik kesintisi yaşandığını ve sanki şehri bir tayfun vurmuş görüntüleri olduğunu bir kez daha şahit olmuştuk. Bu da aslında çarpık kentleşmenin ve yetersiz altyapının bir göstergesi olarak ne yazık ki ülke gerçeği olarak önümüzde duruyor. Dediğim gibi dileyelim bu yağışlar sert olsa da herhangi bir hasara, bir can kaybına neden olmadan doğal seyrinde devam etsin ve mevsim normallerinde bu yağışlar ülkede berekete getirsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soyalp Tamçelik. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Sizinle sohbetlerimizde genelde Doğu Akdeniz, Kıbrıs, oradaki gelişmeleri konuşuyoruz. Bugün de programımızda Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri, değişen dengeleri ve enerji politiğini konuşacağız. Biraz da bağlantılı olarak Orta Doğu'ya bakacağız. Önce Akdeniz'le başlayalım. Neler oluyor o bölgede?
Evet, Akdeniz malum önümüzdeki dönemin en babayiğit konulardan biri. Uluslararası ilişkilerin çeşitli çatışma alanlarından bir tanesi muhtemelen Avrupa'nın göbeğinde, Afrika'nın hemen kuzeyinde, Orta Doğu'nun da yanı başında olan bir coğrafyada tamamında yaşanacak. Bunun en ciddi delili şu an Akdeniz çanağının içerisinde 228 tane büyüklü küçüklü savaş gemisinin olması. Aşağı yukarı 37 ülkenin bayrak gösteriyor olması. Doğu Akdeniz'de ister istemez bir hakimiyet alanı, bir bayrak gösterme, bir egemenlik sujesi olarak çatışma mekanlarından biri. Soğuk Savaş döneminde özellikle bu coğrafya iki kutup arasına paylaşılmıştı, bir küresel denge oluşmuştu. Sovyet Rusya'nın egemenliğinde ve NATO'nun egemenliğinde. Soğuk Savaş hemen bitiminden sonra Rusya geri çekilmek durumunda kalınca bu kez bölgeye bölgesel aktörler girmeye başladı. Bölgesel aktörlerin sayısı da aşağı yukarı 13, Doğu Akdeniz için söylüyorum, 13 ile 15 arasında değiştiği için buradaki istikrarsızlık ister istemez daha da maksimize oldu. Bu kez şu an 2000'li yılların sonlarına doğru düzeltiyorum, 2000'li yılların 2019'a doğru tekabül eden dönemde ise küçük ülkelerin ya da bölgesel ülkelerin Doğu Akdeniz çanağında ortaya koymuş oldukları özellikle enerji ve hakimiyet teorilerinden istikrarsızlık büyük güçleri buraya çekti. Bunların bir örneği Amerika Birleşik Devletleri alanında bulunması, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Çin'in alana nüfuz etmesi ve Tartus Limanı'nda Orta Doğu'da Rusya'nın tekrardan üstlerini ihya edip daha da büyük bir filo bulundurması. Dolayısıyla burada 3 aktörden söz edebiliriz. Birincisi küresel aktörler, az önce ifade ettim. Diğeri yerel aktörler. Özellikle İtalya'nın sağından başlayarak bir saat yönünde daire çizecek olursak Slovenya, Karabağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Türkiye, Suriye hemen aşağıya indik mi, İsrail, İsrail'in içinde Gazze, Mısır, Libya, Tunus, GKR ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunlar yerel aktörlerle birlikte, bölgesel aktörlerle birlikte bir de unsur olarak yeni bir sistem geliştirildi, yerel aktörler. Yerel aktörlerinde mihmandarlı Orta Doğu. Orta Doğu'daki özellikle teröristler, terörist gruplar, IŞİD olsun, PKK olsun, PYD olsun bu gibi unsurlarda maalesef yerel unsur olarak işin içerisine dahil edildi. Çünkü ikisinde küresel ve bölgesel aktörlerde kurulacak nizam genellikle uluslararası hukuk, güç ve devletler hukuku prensibidir. Ama yerel aktörlerde ise bunların tamamen ilgası anti uluslararası ilişkiler, anti egemenlik ve anti güç teorisinden oluşuyor. Yani nizam ile gayri nizamın çatışması oluyor. Gayri nizamın mihmandarlığını yapan ise maalesef küresel güçler. Hı hı. Bunu zaten Trump da başta olmak üzere neredeyse her gün bunun deklarasyonunu görüyoruz ve istihbarat bilgilerinin de basına açık istihbarat yansımasıyla da bunu teyit edebiliriz. Dolayısıyla Akdeniz çanağındaki bugün oluşan egemenlik sujesi aslında istikrarsızlığın ve güvensizliğin önümüzdeki dönem bütün bu Akdeniz kıyıdaş ülkelerine de yansıyacak olması. Doğu Akdeniz açısından baktığınızda ise özellikle o Doğu Akdeniz'in doğu tarafındaki yani Suriye, İsrail, Lübnan, Gazze, Mısır, Libya ve Tunus'a kadar olan bölge aynı zamanda Orta Doğu çanağının da Arap ülkeleri. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bütün gelişmeler ister istemez enerji olarak Doğu Akdeniz'i yansıtıyor.
Evet.
Yani Doğu Akdeniz Orta Doğu'ya girmiyor. Orta Doğu, Doğu Akdeniz'e giriyor.
Hı hı hı.
Bunun bu tezimizi de doğrulamak bakımından ortaya koymak gerekirse, örneğin Suriye'nin münhasır ekonomik alanı ya da kıta sahanlığı, hı hı. İsrail'in, Gazze'nin ya da Lübnan'ın kıta sahanlığı, Orta Doğu'daki kara kitlesinden denize yansımış, deniz kütlesine yansımış egemenlik alanıdır.
Evet.
Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bugün enerji politiği olarak yaşananlar, SALT, Kıbrıslı Türklerle Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile GKR'nin ya da Türkiye ile Yunanistan arasında bir egemenlik halesinden çoktan çıktı.
Hı hı.
Bu bir uluslararası sistemde küresel egemenlik savaşına dönüştü, hı hı. Ve paratoner olarak da GKR maalesef kullanılıyor, hı hı. Yunanistan maalesef kullanılıyor. Bu iki partner aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da kullanılıyor. Şimdi bu bölgede daha önce ifade etmiş olduğum küresel güçlerin egemenlik alanına girmişti. O yüzden müstakilen Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere kendi egemenliklerini doğrudan kullanma gibi bir sıkıntı yaşadıkları için Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın veya başka aktörlerin egemenlik alanlarını dengeleyebilmek için Avrupa'nın Brüksel aklını kullanmaya başladılar. Brüksel aklı nedir diye baktığınızda dayanışma ruhu. Avrupa'daki bütün ulus devletler kendi egemenliklerini Avrupa Birliği sujesi çerçevesinde Doğu Akdeniz'e kullanmaya başladılar. Dolayısıyla müstakilen bir Alman gemisini durdurabilirsiniz. Ama Alman aklıyla gelen Avrupa Birliği gücünü durdurmanız zor. Bu güç Avrupa Birliği çerçevesinde herkes tarafından da rayiç olarak kabul ediliyor. Çünkü Kıbrıs 2004 yılında tam üye olarak almaları bu egemenlik hukukunu kullanmaya vesile oluyor, kılıyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki Avrupa'nın egemenlik alanı şu an Suriye ile sınırdaş. Lübnan'la sınırdaş. Hatta ve hatta Türkiye ile sınırdaş. Şimdi bu sistemde baktığınızda Türkiye'nin zaten egemenlik alanını kısıtlamaya çalışıyordu. Bu kabul edilecek bir şey değil ama bizim düşünmemiz gereken bu olay sadece Yunanlılarla Kıbrıslılar arasında, Türkiye ile anavatan arasında ya da başka ülkeler arasında ya da Kıbrıs'ın 1960 hukukuna binaen değerlendirebiliriz ama yeterli değil. Bunlar soğuk savaş öncesi doktrinasyonların türevi. Şimdi ise küresel siyasette değişen sistematiğe yeni bir şey öğretmemiz lazım. Ve bu yeni bir şeylerden bir tanesi de Orta Doğu'da Türkiye'nin şu an yapmış olduğu özellikle Barış Harekatı diyorum ben buna, Kıbrıs Harekatı gibi. Barış Pınarı ama ben Barış Harekatı olarak da söylüyorum. Hakikaten oraya bir ölçüde özgürleşme, yaşama hakkı vermekle birlikte Türkiye'nin güney sahillerinin de güvenliğini sağlamak. Orada Türkiye'nin işgalci olmadığını herkes biliyor. Türkiye bunu her vesileyle, evet. Her makamda dile getiriyor.
Evet.
Dolayısıyla Orta Doğu'da yaşanacak olan negatif algı ister istemez Türkiye'nin bekasıyla, Doğu Akdeniz'de yaşanan algı ister istemez Türkiye'nin bekasıyla eklemlendirilmiş durumda. Bundan mütevellittir ki Orta Doğu'da yaşanan bu çetin mevzu, ki bu sadece Irak'la Suriye'yle alakalı değil, Orta Doğu'nun geneliyle alakalı bir hukuk. Hatta derler ki uluslararası ilişkiler senaristleri de fütüristik okuma yapanlar, eğer bir 3. Dünya Savaşı çıkacaksa sanırım en mümbit arazi Orta Doğu derler.
Ve hatta Akdeniz, Doğu Akdeniz. Evet.
Şimdi bunu Orta Doğu derken Salt, Irak, Suriye, Lübnan ya da İsrail, Arap Savaşı olarak lütfen görmeyiniz. İsrail evet Orta Doğu ülkesi ama aynı zamanda Akdeniz ülkesi. Suriye Orta Doğu ülkesi ama aynı zamanda Akdeniz ülkesi. Evet. Türkiye hem Orta Doğu ülkesi hem Akdeniz ülkesi hem Avrupa ülkesi. Dolayısıyla geliştirilecek olan politikalar bu bağlamda eklektik olarak ele alınmak durumunda. Salt Kıbrıs, Salt Avrupa, Salt Karadeniz, Salt Doğu Akdeniz almanın artık çok faydalı olmadığı öngörüsünde. Bu yüzden de uluslararası Türk dış politikasında uluslararası ilişkilerde çalışan biri olarak ne üretebiliriz diye düşündüğümde uzun yıllar üzerine çalıştığım bir konu olan ve en son bir kavram geliştirmeye çalıştım. Tabii ki artık tartışmaya açık bir konu. OTTA diplomasisi.
Yani?
Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji politikası. Orta Doğu'nun odu, Doğu Akdeniz'in dağısı, ikisini birleştirdiğinizde en manidar olan OTTA diplomasisi olarak ifade edilebilir. Bu genel itibariyle enerji politiği ile alakalı bir hukuk. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanlar, kıta sahanlıkları, enerji politiği ya da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının aynı hukuk Suriye'nin de, Lübnan'ın da, İsrail'in de, Mısır'ın da, Libya'nın da, Türkiye'nin de geçerli. Dolayısıyla burada ortaya çıkan atipik davranış aslında Doğu Akdeniz'e yansımış olan halidir. Bugün biz daha çok Avrupa Birliği, Kıbrıs ve GKR üzerine konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'nin münhasır ekonomik alanını bu bağlamda sınırlamaya çalışan AB haklı. Yarın o bir gün bu elbette ki barış harekatı nihayet bulacaktır.
Tabii.
Orta Doğu'ya öngörülebilir nispi bir şekilde barış gelebileceğini öngörebiliriz. Hep çatışma olmayacaktır elbette ki. Yarın o bir gün buradaki deniz yetki alanları da gündeme geldiğinde esas çatışma alanları orada gündeme gelecektir ki Türkiye bu bağlamda Orta Doğu'daki münhasır ekonomik alan mantığını ya da deniz yetki alanlarının sınırlandırma mantığını Doğu Akdeniz'de yekpare bütün olarak düşünmek durumunda. Dolayısıyla ben buna OTTA diplomasisinin adını vermeye çalıştım. Buradaki gayemiz Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının, deniz yetki alanlarının ya da kendine münhasıran ortaya çıkmış doğal hukuktan ileri gelen hakların korunabilmesi için bütüncül yaklaşmak durumunda. İki şansı var zaten. Ya bu mevzuyu ayrı ayrı ele alacak, enerjisini, zamanını, kalibrasyonunu, gücünü harcayacak ya da bütünü ele alıp, bütünü üstten görüp ona göre manevralarını, ona göre uzlaşma sistematiğini, ona göre kasus bellilerini, ona göre siyasal sistematiğini belirleme hakkı var. Bunun içerisinde de Kıbrıs başı çeken alanlardan biridir ama yekpare değildir. Örneğin yarın o bir gün Türkiye ile Suriye arasında sulh olacak mutlak suretle deniz yetki alanlarında sıkıntımız var. Ama aynı sıkıntı Lübnan ile İsrail arasında var. Diğer bir sıkıntı İsrail ile GKR arasında var. Türkiye ile Mısır arasındaki sıkıntı dehşet bir sıkıntı. Mısır kendi aleyhine olmak kaydıyla GKR'ye aşağı yukarı 141 bin kilometre karelik deniz kütlesini veriyor. Sırf Türkiye'yi rahatsız etsin diye. Şimdi rasyonel bir akıl değil bu.
Evet.
Ama Mısır'da demokrasi olmadığından Sisi'nin yapmış olduğu bu argümanı biri eleştiremez. Parlamentoda bunun güven oylamasına dönüştüremez. Yarın o bir gün bu sistemler değişince ister istemez bütünlükçü bu davranışımızı bizim egemenlik sujemizi ve çıkar ilişkimizi dengeleyebilecek en önemli argümanlardan biri. Bunu bölgesel olarak ele almakla birlikte aynı zamanda ülkeler ve ülkelerin ulusal çıkarları açısından da alt sistemi olarak doldurmamız lazım. Yani OTTA diplomasisini Türkiye, Suriye, Türkiye, Mısır, Türkiye, İsrail. Şu an yaşanan bir denklem var. Ben buna Dağ 4 diyorum. Doğu Akdeniz 4. Burada 4 aktör var. Yine Doğu Akdeniz'in kısaltılmışı. GKR, Yunanistan, Mısır ve İsrail. Bir artı daha ilave edebiliriz buna. DA 4 artı 1. Bir kim? Küresel güç, Amerika Birleşik Devletleri. Evet.
Yani ki o da burada.
Aynen. Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinde ve himayesinde Doğu Akdeniz Enerji Formu diye bir şey kuruluyor. Türkiye dışarıda bırakılarak olay tamamen kendi kontrolüne dönüştürmeye çalışıyor. Hı hı. Bu bahsedilen arazinin de Doğu Akdeniz'in de hemen sağ tarafında Suriye'de Tartus Limanı var. Hı hı. Rusya'nın en kamil müessesesi. Onu da dışlıyor aslında. Bazıları diyor ki işte Türkiye dışlıyor. Aslında şöyle bir mesaj vermeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Benim himayemde DA-4 olacağına DA-5 ol. Türkiye sen de buraya gel. Benim egemenlik alanıma gir.
Pek dışlamıyor. Kontrol altına almaya
çalışıyor. Önümü gösterip sıtmaya razı ediyor. Şimdi dışarıda kalmanın bir maliyeti var. İçeride olmanın bir maliyeti var. Dışarıda kalmanın maliyetini Türkiye'ye maliyeti yüksek tutuyor. O yüzden DA-4'ü 5'e dönüştürmeye çalışıyor. 5+1 olmak kaydıyla. Şimdi bu denklemi siz kurmuyorsunuz. Siz kurmayınca otomatikman kurulan denklem entegre olunca bir şey vermek zorundasınız.
Kontrol sizde olmuyor.
Uluslararası ilişkilerde öyle bir tabir var. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Uluslararası ilişkilerde gribal enfeksiyon bile bir amaca müteallikdir. Uluslararası ilişkiler prensibi bu. Eğer bundan muzdarip oluyorsanız ki olmak durumundayız. O zaman bölgesel aktörlerle DA-OTTA diplomasisini yoğunlaştırmanız lazım. Bunda nasıl yapılacağı belli. Bu DA-4'ü ilk etapta DA-2'ye düşürmemiz lazım.
Kim?
İsrail ile Mısır. Diplomatik olarak. Bunlar hükümetler bazında ya da liderler bazında olmasına gerek yok. Akıl bazında olmasına gerek var. Sisi ile görüşülmesi zor mu? Evet, Sisi antidemokratiktir. Hükümet itibariyle de darbeyle gelmiştir. Bu yüzden de kendisini kabul etmeyebiliriz. Ama Türkiye'nin çıkarlarını ilelebet korumak ve müdafaa etmek bizim hem anayasal görevimiz, hem ahlaki görevimiz, hem de vicdani görevimiz. Yozgatlı'nın hakkını, Adanalı'nın hakkını, Diyarbakırlı'nın hakkını, İstanbul'un hakkını korumak zorundayız. O yüzden bizim muhatabımız bu bağlamda meşru ve yasal zeminde olmak kaydıyla bu aktörlerle DA-4'ü ikiye düşürebiliriz. Yani Yunanistan'la GKR'yi yalnız bırakabiliriz. Ama yalnızlar mı? Hayır. Çünkü arkasında Avrupa var. Şimdi Avrupa içerisinde İngiltere'nin soyutlanmasını düşününüz. Bu bağlamda Doğu Akdeniz o da çok etkin alanlarından bir tanesidir. Türkiye ile burada ittifaka sokabiliriz. Özellikle Doğu Akdeniz'de önümüzdeki dönemde Mısır'da düzeltiyorum. Libya'da bir yasal hükümet kurulur. Şu an biliyorsunuz 3 tane hükümet var. Evet. Asayiş ve istikrar sağlanır. Örneğin Doğu Akdeniz'de Libya'nın açıklarında Türk Fatih ve Yavuz gemileri sondaj yapabilir. Ya da Gazze'nin kıta sahanlığı içerisinde Türk gemileri Katar'la ya da bir başka aktörle müştereken yapılabilir. Yapılmazdır. Yeter ki soğuk akıl okuması yaparak bu denklemlerin dışında kalmayıp yeni denklemler oluşturabilmek için. Yeni denklemler de ilk önce fikriyat olarak oluşur. Sonra bu doktrinasyona dönüşür. Sonra haritalandırılır. Bunu nereden biliyoruz? Yunanistan Sevilla haritası diye bir harita çıkarttırdı. O haritayı İspanya'daki bir üniversitenin münhasır ekonomik alanların sınırlandırılmasıydı. İlk önce düşünürsünüz, doktrinize edersiniz, sonra haritalandırırsınız ve alana inersiniz. O yüzden bu OTTA diplomasisini de ilk önce düşünmemiz lazım, sonra haritalandırmamız lazım, sonra aktörler arasındaki sistematiği kurup bu denkleme uygun paradigma belirleyebiliriz.
Bu diplomasi hangi boyutta peki şimdi? Düşünce aşamasında?
Şu an düşünce aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu doktrinasyonunu halen daha yazma aşamasındayım ama bendeki uyandırılan etki Orta Doğu'daki üretilen enerjiyle, Doğu Akdeniz'de üretilen enerjiyi yekpare düşürmek zorundayız. Evet. Çünkü kaynak %80 Orta Doğu, %30 Doğu Akdeniz. Hı hı. Ama Doğu Akdeniz zaten Orta Doğu'nun denizi. Hı hı hı. Bu bağlamda ayrı düşünülemez. Türkiye de kendisini bu bağlamda soyutlarsa bedeli ağır olacağını öngörebiliyorum. Bu bedeli de ödettirmemek adına ya da en az bedel ödemek adına burada kurulacak ilişkilerin tekrardan üst akılla, denklik teorisiyle, enerji politiğiyle. Eğer burada enerji varsa ki var, Nor bölgesinde, Zohor bölgesinde, Levetan bölgesinde, Doğu Akdeniz, Orta Doğu'nun birçok bölgesinde, Kafkasya'da ve Hazar'dan gelecek enerjiyle birlikte buradan Doğu Akdeniz'in hem Doğu hem de Batı çanağına açılabilecek enerji terminalleri Türkiye kurarsa, doğal gazı ve enerjisi olmayan bir ülkenin transit dağıtıcısı olabilir. Hı hı. Bu yüzden Türkiye böyle bir aklı olduğunu biliyorum ama Orta Doğu ile Doğu Akdeniz yekpare düşünmek durumunda olduğu maalesef bürokrasimizde de henüz böyle bir terbiye yok. Hepsini lokasyon alıyoruz ama her lokasyon aldığımızda bunun maliyeti çok yüksek. Diğer bir konuyla eklemlendiremiyorsunuz. Orta Doğu'da misal uluslararası hukuk önemlidir ama güç teorileri daha da önemlidir. Doğu Akdeniz'de ise güç teorilerinden ziyade uluslararası hukuk daha önemlidir. Bunu yekpare yapmakta büyük fayda var diye düşünüyorum.
Evet, bölgemizde önemli gelişmeler olmaya devam edecek anladığımız kadarıyla önden gitmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız için. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soyalp Tamçelik konuğumuz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.